Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Kırk Amber programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ben Deniz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Profesör Doktor Ergun Yıldırım'la birlikteyiz Kırk Amber programında. Bu akşam hocama ben refakat ediyorum. Alican hocamızın başka bir programı olduğu için bu akşam programımızı Ergun Yıldırım hocamla birlikte ben icra etmiş olacağım. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Çok teşekkür ederiz Sami Bey. Bize el uzattınız.
Estağfurullah hocam, Allah razı olsun.
Hızır gibi yetiştiniz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Allah razı olsun hocam. Sizler de sağ olun. Hocam bu akşam aileyi konuşsak, geçen hafta da aileyi konuşmuştunuz Ali hocamla. Yine aileyi konuşmaya devam etsek, daha doğrusu ailenin en önemli faktörlerinden biri olan anneyi konuşsak.
Anneyi konuşacağız.
Çünkü evet, anne üzerine içerisinde bulunduğumuz günlerde, anneler gününden de dolayı çok saldırılar var. Anneyi bir çiçek bakmakla, bir köpek bakmakla, bir kedi bakmakla, bir hayvan bakmakla eş değer tutuyorlar. Evet. Onların da annesi olunabilir. Bir annelik duygusu onlar üzerinden de yaşanılabilir deyip bir çocuk sahibi olmanın kıymetini maalesef böyle onlarla eşdeğer tutan bir yaklaşım var, bir saldırı var anneliğe. Evet. Sizin de yazmış olduğunuz bir yazı var. Anne olmayan anne, çocuk olmayan çocuk.
Evet.
Yazınızın başında diyorsunuz ki ya anne nedir ve çocuk kimdir sorusunu belki daha önceden sorsak, ya böyle bir soru olur mu? Çok basit bir soru deriz ama. Evet. Şimdi bu soru çok basit bir soru değil hocam. Bu akşam tekrar o sorunun cevabını sizden alsak. Yani anne nedir?
Evet.
Çocuk nedir desek neler söylersiniz bu yapılan saldırılar özelinde de?
Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Aileyi konuşacağız. Çünkü bizim aile derdimiz var. Ciddi bir aile sorunumuz var. Bu sorunumuzu hem teşhis etmek hem bunun çözümü için düşünceler, faaliyetler ortaya koymak çok önemli. Ve aile çok boyutlu olan bir şey aynı zamanda. Ve bu sorunlar zaman zaman kendini açığa vuruyor. Annelik konusunda gördüğümüz gibi. Annelik var, babalık var, evlatlık var, kadının çalışması var. Meşru cinsiyet, cinsel ilişkiler durumu var, evlilik var, boşanma var, doğurganlık var, değil mi?
Evet.
Bunlar hep aileyle ilgili ve ciddi sorunlar var. Biz hep sorunları mı konuşacağız? Bunlar hepimize çarpan sorunlar ve biz görmezden gelemeyiz bunları. Bunları konuşarak, bunları konuşurken aynı zamanda da çözümler ortaya koymak, aynı zamanda ibret almak, aynı zamanda tefekkür etmek, aynı zamanda fıkh etmek. Değil mi? Bizim kitabımız ne diyor? Bakınca diyor, işte fikredin diyor. Ondan sonra zikredin diyor. Fıkh edin diyor. Akledin diyor. Değil mi?
Ne kadar az düşünüyorsunuz diyor.
Ne kadar az düşünüyorsunuz diyor. Biz de bu meselemiz üzerine Allah'ın dediği biçimde düşünmemiz, anlama çabasına olmamız, akletmeye çalışmamız, ibret. Çünkü hakikaten ibretlik bir durumumuz var. Ailenin adeta helaki gibi bir durumu var.
Evet.
Helaki gibi bir durumu var.
Bu sorunun kaynağı da üzerinde, hocam, çok özür diliyorum. Bu sorunun kaynağı da aslında bu tefekkür etmeyişimizdir diyebilir miyiz? Belki konu biraz dağılmış olacak ama. Yani anne, anneliğin ne olduğunu düşünmediği için, baba babalığın ne olduğunu düşünmediği için, tefekkür etmediği için şiraze biraz kayıyor diyebilir
çok
miyiz?
Çok doğru. Yani annenin ne olduğunu bizim bu konuda ölçülerimiz var. Kur'an var, peygamber var. Ondan sonra alimlerimizin ortaya koyduğu görüşler var. Dünyanın, insanlığın tarih boyunca üzerinde uzlaştığı gelenekler var. Bu da önemli. Yani bu sahih olan gelenek belki denebilir buna. Dolayısıyla bütün bunlarla birlikte biz bu çok derin bir farklılaşma, çok derin bir çözülme, çok derin bir yeni durum olduğu zaman bunun üzerinde tefekkür etmemiz gerekiyor. Hakikaten aile nedir? Anne nedir? Baba nedir? Değil mi? Yani eskiden bu soru çok absürt gelirdi. Ya işte ne demek? Kadın nedir? Belli. Dişil olan ve evli olmayan varlığa 18 yaşından sonra kadın denir. Evli olan dişil varlığa kadın denir. Kocası olana işte ve çocuğu varsa doğurmuştur veya evladı vardır ona anne denir. Hı hı. Dolayısıyla anne nedir dediğimiz zaman anne bir dişil insan olması gerekir. Yani dişil hayvana anne demeyiz biz. O hayvanları birbirine anlatırken bu bunun annesidir deriz ama yani bu koyun bu kuzunun annesidir deriz ama normalde insan için anneyi dediğim gibi canlı bir varlığı insan olan bir varlığı sahip olan kişiye bu sahip olma kelimesini çok absürt yorumluyorlar. Sahip olmak demek ona tahakküm etmek değildir. Onun emanetinde olması demektir. Hı hı. Emanetinde olan Allah nasip etmiştir, emanet olarak sana vermiştir. Bir ikramdır bu. Annelik bir ikramdır. Yani tanıdığım akrabalar vardı, zengin akrabalar. Bir çocuk sahibi olmak için dünyayı gezdiler ve çocuk sahibi olamadılar. Dolayısıyla anne olamadı benim yakın akrabam. Anne olmak o nedenle çok değerli bir şey. Allah'ın ikram ettiği bir şey. Anne olmak da ancak bir dişil insan varlığı kadın ile bir çocuk dediğimiz yine insan varlığı olan kişiyle mümkün. Bunlarla anne ve çocuk olunur. Bir anne olmanın olmazsa olmaz şartı budur. Yani nasıl ki ne diyelim ya bir ateşin ateş olması için yanıcı etkisinin olması lazım. Değil mi? Yanıcı etkisi olmasa ona ateş demeyiz. Aynı şekilde de annenin anne olması için kadın olması ve insan olması gerekiyor. Dişil ama dişil insan olması gerekiyor. Şimdi bugün buna çocuk olması için de insan çocuk olması gerekiyor. Bugün bu kavramlar ters yüz ediliyor. Bir zihniyet yozlaşması var. Bu zihniyet yozlaşması önce Kuzey Avrupa'dan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor ve dünyaya yayılıyor. O toplumların kültüründen geliyor, yayılıyor. Dolayısıyla insanlar köpeğe kendini anne olarak görüyorlar ve öyle sunuyorlar. Yani işte Türkiye'de gündeme gelen, kamuoyunu ciddi anlamda tepkisine yol açan, değil mi? Reklamda da gördük bunu. Orada iki kadın markette alışveriş yaparken bir araya geliyorlar. Bakın alışveriş market. Ana zemin bu. Aile değil bak. Orada aile yok. Bir odada, bir salonda bir yemek yaparken efendim bir çocuğa bakarken veya orada sohbet ederken değil. Markette alışveriş yapıyorlar. Aile zemini de yok bakın.
Evet, bir baba ailesizlik faktörü yok.
De var. Ondan sonra konuşuyorlar. Biz çocuklarıyla ilgili konuşuyor diye düşünüyoruz. Çünkü bizim zihnimizde çocuk insandır. Bir yani kadınlar çocuklarımız diye konuştuğunda biz beklentimiz onların insan çocuklarının olduğu yönünde. Ama bir süre sonra bakıyorsunuz bu konuşma gidiyor köpekle sonuçlanıyor.
Evet.
Ve ondan sonra bunun etrafında Türkiye'de tartışmalar oluyor. Belli bir kesim enteresan bir biçimde her şeyi yeniden tanımlayabileceğini düşünüyor. Yani efendim ben ne nasıl anne olacağımı sana mı soracağım? Senin nasıl anne olacağını sen kendin mi karar vereceğini düşünüyorsun? Sen insanlarla yaşıyorsun. Ondan sonra bir toplumda yaşıyorsun. Bir dünya içinde yaşıyorsun. Yani ben kalkıp desem bu dut ağacı benim babamdır dediğim zaman o dut ağacı benim babam mı oluyor? Ve evin önündeki yeni dünya ağacına bunu ben diktim, büyüttüm. Şimdi de meyvelerini yiyorum. Hakikaten öyle.
Onlar benim torunlarım mı diyeceğiz?
Benim torunlarım veya çocuklarım mı diyeceğim? Ben dedim, sen ne karışırsın Sami Bey? Diyebilir miyim böyle bir şey? Hayır. Çünkü baba olmanın, çocuk olmanın temel olmazsa olmaz özellikleri var. Bir çiçeğin nasıl birbirinden ayırt edici özellikleri varsa, değil mi? Karanfil diyoruz, sümbül diyoruz, bilmem. Menekşe diyoruz, nülüfer diyoruz. Niye biz menekşeye artık bundan bıktık, bundan sonra menekşeye sümbül diyelim. Ya benim canım böyle istiyor, böyle tarif edeceğim. Bu bozgunculuktur. Ciddi bir bozgunculuktur. Bu narsizmdir. Neden? Çünkü sen istediğin kuralı kendi başına koyup hareket edebileceğini düşünüyorsun. Peki o hayvan seninden anne olmanı istiyor mu acaba? Sordun mu? Böyle bir sorma imkanın var mı? Kedileri besliyorsun, kediler eve hapsediyorsunuz, zincir takıyorsunuz, dolaştırıyorsunuz. O kedi ondan hoşlanır mı? Onun doğal dünyasından onu alıkoyuyorsunuz. Ne evet. hakkınız var bundan? Sadece kendini düşünmek, sadece ben tanımlıyorum deyip hareket etmek bir narsizmi anlatıyor. Bir de bir özgürlük yanılgısını anlatıyor. Ne özgürlüğü bu? Efendim hani nasıl bu beden benimdir, istediğim gibi hareket ederim diyordu ya. Şimdi de efendim ben kadınım, istediğim biçimde kendimi anne olarak tanımlıyorum. Bu relativist veya izafi yetçi bir tutumdur. Doğru ve yanlış, hayır ve şer birbirine karışıyor. Bu ölçüler yok oluyor. Çünkü bunların ölçüleri yok. Bütün ölçülerin, bütün değerlerin insanların kendi iradesiyle yaptığını düşünüyorlar. Ben söyledim oldu, olmaz. Bu insanlarla beraber yaşayarak, onlarla beraber uzlaşarak, hayatın realitesini görerek olur bunlar. Bu inşacı yaklaşım sosyal bilimlerde son yıllarda çok öne çıktı. Burada temel amaç ne? Her şey yaşarken inşa ediyorsun ortaya çıkıyor. Evrensel olan, genel geçer olan hiçbir şey yok. Bu doğru bir yaklaşım değil. Mesela biz diyoruz ki ya ihtiyarlarımıza saygılı olalım. Anne babamıza saygılı, sevgili olalım. Bu sadece tarih içinde üretilmiş bir şey değil. Allah bize kitabında 15 yüzyıl önce de değil mi anne babanıza saygılı olun diyor. Hazreti İbrahim milattan önce herhalde ortalama 13 bin yılında yaşamış. Oğlunun değil mi babasına itaat etmesini istiyor. Saygı duymasını istiyor. Şimdi bunlar evrensel olan ölçülerdir. Vahyin ortaya koyduğu ölçüler. Evrensel ölçülerdir. Böyle her şey sonradan inşa edilmez. Bazı konular olabilir. Hangi renk elbise giyeceğine karar verebilirsin. Nerede tatilini geçireceğine karar verebilirsin. Hangi hocadan ders almayı özgür olarak tercih edebilirsin. Hangi tekkeye mensup olmak istiyorsun tercih edebilirsin. Hangi mezhebi istiyorsun tercih edebilirsin. Hangi partiye oy vereceğini tercih edebilirsin. Ama erkek olma, kadın olma, anne olma, evlat olmak sadece tercihine bağlı bir şey değil. Bu kendini bütün varlıklar dünyasından, değerlerden bağımsız bir biçimde tanımlayamazsın. Bunu yapanlar her konuda böyle davranıyorlar. Cinsellikte davranıyorlar, annede davranıyorlar, ailede davranıyorlar. Bu batının ciddi anlamda hakikatini kaybetmesiyle ilgili, ölçüsünü kaybetmesiyle ilgili. Batı modern dönemde seküler de olsa belli ölçüler koydu kendine. Onlarla geldi. Şimdi 90'larda buna da inancı kalmadı. Hakikat yoktur diyor. Bakın postmodern felsefe bunu diyor. Hakikat yoktur. Bilinemez. Herkes bir hakikattir. O zaman herkes bir hakikatse ben diyorum ki ben anneyim. Dolayısıyla o da benim çocuğumdur diyor. Bu böyle bir anlayış var. Böyle bir anlayış Avrupa'da yayılıyor. Adam köpeğine mirasını bırakıyor. Köpeği sen miras bıraktığında ne haberi var? İnsan değil. Götürsün mirasını o köpeği kim alacak? Devlet alacak. Götür kendini kamuya ver zaten. Ama hayır, insan sürekli bozan bir tarafa sahip. Sürekli bozan bir şeytan tarafı var. Bir kötülük tarafı var. Hep otoriteye karşı olma gibi bir tarafı var. Hep kuralları, hadleri çiğneme gibi bir tarafı var. O insanın günah, karanlık, şeytan tarafıdır. İşte nefis diyoruz ya bazen. O tarafıdır. Bu tarafları çok fazla işlenerek ortaya çıktığı zaman hiç böyle büyük kargaşalıklar ortaya çıkıyor. Bunun mirasla ilgili, evlilikle ilgili bir sürü problemli yerleri ortaya çıkıyor. Ortaya çıkar. Ve Türkiye gibi geleneksel değerlerde belli bir potansiyeli olan İslam inancını taşıyan bir ülkede bunların çok daha fütursuzca gündeme gelmesi dikkat çekici hakikaten. Hele hele TRT'de mesela bir bayanın çıkıp ben de Pati'nin annesiyim demesi.
Bir Pati'nin annesiyim.
Fütursuzca bir şey.
Evet.
Çünkü TRT bu Türkiye'de herkesi temsil eden bir kamu yayın kurumu. Dolayısıyla Türkiye'de sen orada konuşurken sadece kendini temsil edemezsin.
Hı hı.
Böyle bir hakkın yok. Sen orada bütün Türkiye'yi temsil ediyorsun. Bütün Türkiye'yi temsil eden bir kurumu temsil ediyorsun. Kendine ait görüşlerini kendine saklayacaksın. Orada kendi görüşünü böyle normal toplumda yaygınmış gibi haber diye vermek, haberin bir parçası olarak kendi yorumunu dikte etmek çok ciddi bir problemdir, ciddi bir suçtur aslında. O görevden alınması da iyi oldu. Şimdi biz hayvanlarla ilişkilerimizi nasıl kuruyoruz? Bu çok çok önemli. Türkiye'de Cemil Irving miydi diye Müslüman olan bir Batılı'nın hayvanlar üzerine güzel bir çalışması var. Hristiyanlıkta, Yahudilikte ve İslam'da hayvanları konu alan bir çalışma. Orada bu konu üzerinde duruyor ve şunu görüyoruz. Hakikaten Hristiyanlıkta da Yahudilikte de ontolojik anlamda hayvanlara karşı ciddi anlamda bir şey var. Mesafe var, bir dışlama var, bir kötü görme var. Ama öte yanda İslam'da ise tam tersi bir durum var. Somut olarak bakalım. Mesela işte Ebu Hureyre diyoruz. Peygamberin büyük sahabelerinden birisine, değil mi?
Kedi babası.
Kedi babası diyoruz. Ondan sonra yedi uyuyanlar diyoruz. Ve bu yedi uyuyanların arkadaşı
Kıtmir.
Kıtmir diyoruz. Kıtmir'le ilgili bizim birçok menkıbelerimiz var.
Hı hı.
Çok sempatik tutumlar var. Ondan sonra Osmanlı tecrübesine bakıyorsun, hayvanlara ne kadar yük yükleneceğine dair fermanlar var.
Hayvanlarla alakalı birçok vakıf var.
Vakıf var. Onları hayvanlarla gözeten. İlgili leylekler, onlarla hı hı. ilgili mesela. Leylek baba mesela bir Mevlevi şeyhi var. Leylek baba diyorlar.
Hı hı.
Yani ondan sonra leylek sembolünün kullanımı var. Biz mesela Hacı Leylek diyoruz.
Hı hı.
Bakın sosyolojik olarak bak, niye Hacı Leylek diyoruz buna? Şu inancımız var Elazığ'da. Belki diğer yerlerde de öyle. Bu leylekler haca gidiyorlar. Hı. Göçmen kuşlar var ya, bu beyaz kanatlı, hı hı. gagaları uzun. Haca gittiği için bunlar Hacı Leylek'tir, hı. diyoruz. Ve onlara karışmak, taş atmak, bir şey yapmak çok büyük bir günahtır.
Evet.
Bizim köyde bir Hacı Leylek vardı, bir tane yuvası. Çok sevinirdik yani, o geldiği zaman baharda geliyor, yuvasını yeniliyor vesaire. Ondan sonra bakın, turnalarla ilgili bizim şeylerimiz var.
Türkülerimiz var.
Türkülerimiz var ve bu turnalar, ben şeyde dinlemiştim, aşık birisinde Erzurum'da. Vuruldum yani. Turnaları dolaştırıyor Kabe'ye götürüyor.
Ya.
Düşün yani, Kabe Müslümanlar için en kutsal yer. Ve bu en kutsal olan yere turnalarla gidiyorsun. Turnaları koruyorsun. Buraya inme, vururlar onu seni. Oradan kalk. Şuraya git, orada bilmem ne var diye böyle türküyle anlatıyorlar aşıklar. Evet.
Bülbül var.
Bülbül var. Değil mi?
Tasavvufta çok kullanılır.
Çok kullanılır değil mi bülbülde? Bülbül kasidesi değil mi? Meşhur aynı şekilde. Daha böyle Mevlana mesela Mesnevi'de büyük mutasavvıf, büyük bilge, hayvanların sembolik olarak değerlendirir.
Onları konuşturur.
Konuşturur onları. Mantık-ı tayr, kuşların konuşması değil mi?
Evet.
Dolayısıyla hatta kuşlar risalesi diye risaleleri gördüm. Yani Anadolu'da da bazı mutasavvıfların yazdığı.
Biz çocuklarımıza birçok şeyi hayvanları konuşturarak öğretiriz hocam, değil mi?
Evet.
Hayvanları konuştururuz, onları böyle bir diyaloğa sokar. Onlardan aldıkları ibretlerle çocuklar bir şeyler öğrenirler.
Bir şeyler öğrenir. Dolayısıyla bizim hayvanlarla çok muhabbete dayalı bir ilişkimiz var. Ama biz bu mesafeyi de biliyoruz.
Hı hı.
Onlar insan değil. Onlar çocuk değil. Onlar kedi kedidir, köpek köpektir, leylek leylektir efendim. Onları da severiz ama onları insanlaştırmayız. Onları insanlaştırmak o hayvanlara haksızlık.
Evet.
Çünkü onları insanlaştırmaya kalkıştığın zaman bazı özelliklerinden onları uzaklaştırıyorsun. Mesela odaya tıkıyorsun. Mesela kafese tıkıyorsun. Mesela zincir boynuna takıyorsun.
Evet.
Tamam mı? O, yani bu hayvanı doğal yaşamından koparmaktır aslında.
Kendi fıtratımızı da bozuyoruz, onların fıtratını da bozuyoruz.
Aynen öyle yapıyoruz ve büyük bir bencillik ortaya koyuyoruz. Biz onu tanımlıyoruz ve tanımlamamıza göre yaşamasını istiyoruz. Sen benim kızımsın, sen benim oğlumsun, ben de senin annenim. Yani çok tek yönlü bir tanımlama, tek yönlü bir ilişki. Buna evet. Ne hakkım var yani mesela, değil mi? Hayvan açısından bir de bakalım. Hı-hı. O nedenle hayvanla böyle mesafesiz ilişki kurmak dediğin gibi insanın fıtratını da bozar. Sağlığını da bozabilir. Hı-hı. Bir takım sorunlara da
psikolojik yol açabilir. Psikolojik sorunlara sebebiyet verebilir.
Biz kültürümüzden, inancımızdan, kitabımızdan aldığımız bu ilhamla ve yine bilimsel olarak dediğimiz gibi, hı hı, yani yapısal olarak da her biri farklı varlıktır. Bunları eşit varlıklar haline getirmek çok yanlış. Bu yanlışlar üzerine giderek annelik gibi büyük bir değeri, büyük bir otoriteyi, hı hı, büyük bir statüyü yok etmek, aileyi yok etmenin önemli bir parçası. Evet. Çünkü orada annelik tatmin ediliyor.
Hı hı.
Allah kadını yaratırken ona anne duygusunu vermiş. Erkeği yaratırken, hı hı, baba duygusunu vermiş. Bu duyguları ancak çocuk sahibi olduğunuz zaman tatmin edersiniz. Yerine gelirsiniz.
Hı hı.
Getirirsiniz. Nasıl ki su içerek susuzluğumuzu gideriyorsak, ekmek yiyerek açlığımızı gideriyorsak, aynı şekilde baba olarak da, baba olduğumuz zaman erkek olarak biz de bir yönüyle o doğal dünyamızın susuzluğunu, açlığını gideriyoruz. Kadın olarak, dişi varlık olarak anne olduğumuz zaman da o annelik duygumuzu tatmin ediyoruz. Bunları doğal yollarla tatmin etmediğimiz zaman kediyle köpekle tatmine yöneliriz. Ve artık çocuk sahibi olmak, çocuğu dünyaya getirmek gibi bir ihtiyaç duymuyor insanlar. Bakın, evet, 17-18 yaşında bakıyorsunuz kediler, köpekler kucakta. Çoğunlukla kimin kucağında?
Kız çocuklarının.
Kız çocukların, değil mi? Bu tesadüfi değil. Çünkü anne olma, hı-hı, duygusu onlarda var. Merhamet duygusu onlarda var. Şefkat duygusu onlarda var. Birisine bakmak, ilgilenmek, doyurmak vesaire duygularını Allah onlara vermiş. Şimdi kalkıp timsaha bir insan evladı versek, al bunu çocuğunu yap, olur mu? Veya ata bir insan versek, al bunu kendine evlat yetiştir, maymuna desek, hmm, olur mu? Yani Tarzan'da Marzan'da olmuş ama o işin hikayesi değil mi? O olmaz. Yanlış bir şey o. Hayvanın, hmm, yavrusu yine hayvan olur.
Biz,
annenin yavrusu da yine, hmm, çocuk olur, insan olur. Ha, bunlar tatmin edilince bu şundan çıkıyor. Geç evlilik, geç evlilikten dolayı annelik tatmin arayışı veya evlenmemeden, hı hı, dolayı anne tatminlik arayışı. Bir üçüncü olarak da Avrupa'dan gelen egemen bir popüler kültür var.
Hı hı.
Bu popüler kültür hayvanlarla yeni tarza bir ilişki öneriyor bize. Hayvan evde, işte köpek besleyebilirsin. Efendim ondan sonra zincir tak, köpeği parkta gezdir.
Hı hı.
Efendim mamalar al. 2000 yılında İngiltere'de yaşadım. Marketlere gittiğim zaman devasa marketlerde bir reyonun tamamen mamalardan oluştuğunu görmüştüm ve çok hayret etmiştim.
Şimdi Türkiye'de de var.
Şimdi Türkiye'de de var. Bizim taşradan gelen arkadaşlar İstanbul'da biraz parlandılar, biraz para sahibi oldular. Ondan sonra gittiler şeyden, büro aldılar, büro açtılar, bu neydi, Levent'te, 4. Levent'te. Ondan sonra baktım bunlar evin içinde, büronun içinde köpek besliyorlar. Yahu ne çabuk böyle geçtin sen,
ne nereye çabuk geldin? Alıştınız.
Yani zengin olunca, o mahallede oturunca, o mahallenin bir şeyi bu, işte popüler kültürü, köpeğin,
hı-hı,
olacak.
Hı-hı.
Ya köpek dışarıdan beslenir yani, bağda, bahçede beslenir yani. Böyle bir şeydir. Doğru olan odur. Hayvan içinde doğru olan o, insan içinde doğru olan o. Biz bu doğrudan kopuyoruz. Çünkü Avrupa dan gelen kültür, zenginlik kültürü böyle bir kültür olarak kendini dayatıyor. Maalesef bizim geleneksel zenginlik kültürümüz de değişiyor. Avrupa tarzı bir zenginlik kültürü geliyor. Tamamen konfora, tamamen Avrupa'nın ürettiği hazlara göre, Avrupa'nın ürettiği beğenilere göre. Elbette bir zengin kalkıp bir fakir, bir orta sınıf gibi yaşamayacak. Ama neden bir Türk olan, bir Müslüman olan zengin bir Amerika'daki zenginin beğenileriyle özdeşleşsin? Değil mi? Hayvanlarla ilişkilerinde, konut yapısı, tatil hayatı, giyimi vesaire. Niye Türklerin kendilerine özgü beğenileri, kültürleri olmasın? Dolayısıyla bu köpek ve kedi meselesi hem hakikaten bu aile ile ilgili ciddi çocuk doğurma, annelik rolünü yerine getirme, bunlardan uzaklaşmayla doğuyor ve bunu telafi ediyorlar kedilerle, köpeklerle. Evet. Bunu kendilerine söylesek, hayır mümkün değil, böyle değil. E çocuğu olsun, çocuğuyla ilgilenen bir kadın olsun, ne kadar çok kediyle, köpekle uğraşır. O kadar enteresan bir şey var ki, yani köpeğe evde alışmış, sonra evleniyor, çocuğu oluyor ve o köpeği çocuk kadar değerli görmeye devam ediyor.
Belki çocuğun önüne geçiriyor.
Evet. O köpek bakıyorsun çocuğa saldırıyor bilmem ne, yine de onu korumaya devam ediyor. Çünkü köpekle bir insan gibi ilişki kurmuş. Yanlış bir ilişki. Her sevgi duygusu doğru bir duygu değil. Sevgi duygusu kime yönelir? Hayvana yönelen sevgi duygusuyla insana yönelen sevgi duygusu bir olmaz. Babaya yönelen sevgi duygusu bir olmaz. Hanımına yönelen sevgi duygusu bir olmaz. Kocana yönelen sevgi duygusu, bakın hepsi farklı farklı olur. Ama şimdi çocuk sevgisi var değil mi? Kendi içindeki çocuk sevgisini kalkıyorsun, kediye köpeğe yöneltiyorsun. Bu yanlış bir şey. Hayvan sevgisi duygusu çok farklıdır. Çocuk sevgisi duygusu çok farklıdır. Evet. Bunları birbirine karıştırıyorlar.
Bu anne olmayı peki hocam nasıl hatırlayacağız? Yani daha doğrusu annelerimiz nasıl hatırlayacak? Özellikle hanımefendiler. Şimdi şöyle bir şey de var. İşte programımızın başında dedik ya, bir kadın üzerinden böyle bir kampanya var. Şimdi bakıyorsunuz petrol ofisleri kadın çalıştırdıklarıyla reklam yaparak, işte bizim benzin pompacılarımız işte kadın deyip onun reklamını yapıyorlar. Hatta buradan yani Ulaştırma Bakanlığı'nın bir kampanyası vardı. Tır şoförlerini tahsis etmeyle alakalı. Geçenlerde Öner Bey de bahsetti. Evet. Bu sempozyumda zannediyorum. Yani tır şoförü yapılacak, yapılması gerekir. Hatta yapılsın diye hanımefendiler için böyle bir kampanya başlattılar. Hanımefendilerin, kadınlığın annelikten uzaklaştıracak bir kampanya furyası var. Evet. Bu furyadan annelerimizi çıkartıp, hanım kızlarımızı çıkartıp onları evliliğe teşvik edecek, İşte kedi köpekle çiçekle değil de gerçek bir evlatla onları annelik duygusunu yaşatacak olan o ruhu nasıl tekrar vereceğiz desek ne söylersiniz?
Şimdi bu kolay bir şey değil. Çok boyutlu bir şey. Biz bir defa yapısal olarak tüketim kültürümüz, yaşam kültürümüz, gelir ve giderimiz radikal bir biçimde farklılaştı. Orta düzeyli bir şehirde geçinmek için kadın da erkek de dışarıda çalışmak zorunda, evin dışında. Bir tek bir maaşla geçinme imkanları zor. Dolayısıyla kadın sabah 8'de gidip akşam 5'te geldiği zaman artık onun çocuk doğurma imkanı çok çok azalıyor. Bir hemen o iş hayatına entegre olduğumuz zaman önce kiramızı ödeme, kiramı öde, ev alma, ev aldıktan sonra araba alma, araba aldıktan sonra modeli yükseltme, tatil yapma. Zaten turizm sürekli bizi kışkırtıyor, araba satıcıları kışkırtıyor, ev satıcıları kışkırtıyor. Şimdi biz böyle bir dünyada yaşıyoruz. Böyle bir dünyada ekonomik olarak kariyer yapmak öne çıkıyor. Kadınların hepsi kariyer yapmak istiyor, erkeklerin hepsi kariyer yapmak istiyor. Baba olmak, anne olmak birinci derecede öne çıkan bir duygu, bir statü değil. Ondan sonra biz eskiden ne diyorduk? Bizim kitaplarımızda ne yazar? Mesela İbn Sina'nın aile siyasetine dair risalesi veya Kınalızade'nin ahlak alayisinde rızık diye geçer. Hı hı. Evin rızkını temin etmek. İslam şeriatına göre, İslam ahlakına göre, ne dersek İslam düşüncesine göre evin rızkını temin etmek erkeğin üzerine. Bir, biz rızık yerine çok daha fazla tüketime yöneliyoruz. Hı hı. Benim daha iyi arabam olsun, daha iyi evim olsun, yazdığım olsun, olsun babam olsun. İki, babanın sadece çalışması rızkı karşılayamıyor. O nedenle kadın da evin dışında çalışmak zorunda. Ve sürekli kışkırtılan bir kapitalist kültür ortamı var. Bütün bunlarla düşündüğümüz zaman artık doğurganlık oranı ciddi anlamda düşer. Annelik yapmak önemini kaybeder. Müdür olmak, yazar olmak, akademisyen olmak, doçent olmak, efendim ne bileyim kariyerler işte yani. Bankada bilmem ne olmak, bütün bunlar öne çıkıyor. Bunlar önem taşıyor. Kadın bu kültür içinde kendisini aileyle sadece tanımlamıyor. Sadece anne görmüyor. Ve bundan mesela doğurganlık olanına bakıyoruz. Türkiye'de ve dünyada mukayeseli araştırmalar var. Çok enteresan. Evlilik dışı doğum mesela Avrupa'da, Fransa'da %45'e çıkmış.
Evlilik dışı.
Evlilik dışı doğum bakın. Şu var bir de yani bir nüfus ihtiyacı var. Toplumlar doğurganlık düşse de doğurganlık çok düşmüş 2000 yıllardan sonra Avrupa'da da. Şimdi Türkiye'de hızlı bir biçimde oraya varmış ama sonuçta yine bir doğum oluyor. Toplum kendi doğurganlık ihtiyacını karşılıyor. Nasıl oluyor? Evlilik dışı oluyor bakın. Enteresan bir denge var. Bakın.
Sorumluluk almak istemedikleri için mi?
Yani bunun birçok şeyi var tabii. Evlilik dışı bir, evlilik artık modası geçmiş olan bir ilişki biçimi olarak görülüyor. Hmm. Kendini çok bağımlı hissetme olarak görüyor. Hmm. Ondan sonra çok bireysel kimlikler olarak yetişiyoruz. Narsist düzeyimiz yüksek. Hmm. Baba olmak bize yetmiyor. Ondan sonra anne olmak bize yetmiyor. O nedenle boşanmalar artıyor veya geç evlilikler oluyor, geç evleniyor veya işte güvenmediği için evlilikte partner hayatı yaygınlaşıyor. Oradan doğum durumları oluyor ve bu sayı Avrupa'da dediğim gibi yükseliyor. %40 civarı Avrupa ortalaması. Fransa'da bakın
yani %45.
Evet, böyle ciddi alanda şeyler var. Doğum oranı mesela son rakamları vereyim. 2023'te dünyada yaklaşık 2.25. Bakın. Halbuki 1960'larda 3.3'müş dünya genelinde. Hı hı. İspanya'da 1.2. 1.2 İspanya'da. Çok yani ciddi düşmüş. Türkiye'de 2001 yılında 2.38.
2001.
2001. 2024'te 1.48. Hmm. Müthiş bir düşüş var, hızlı bir düşüş var. Tabii burada mesela enteresan bir biçimde aile yapısal olarak değişiyor dediğimizde mesela çocuk bakımı artık aile dışındaki kurumlarla gerçekleşiyor. Ondan sonra yaşlı bakımı artık aile dışı kurumlarda bakılıyor, yerine getiriliyor. Anne bu çalışma sistemi dolayısıyla kariyerin öne çıkması, geçim kaygısının yükselmesi, bireysel algı ve kimliğin yükselişi, mesela boşanmalara bu yansıyor. Yani bunlar hep birbirine bağlı. Boşanmalar, doğurganlık, evlilik dışı doğurganlık, efendim partner hayatı birbirine bağlı bunların hepsi. Anne ideali değer kaybına uyuyor yani. Burada uğruyor. Nasıl canlandırırız? Bu bir, biz anneyi önemseyeceğiz, babayı önemseyeceğiz. Ondan sonra rızkı temele alacağız. Aileyi bir şirket olarak görmeyeceğiz yani. Aileyi bir muhabbet yeri, bir paylaşma yeri, bir fedakarlık yeri göreceğiz. Bu değerlerle yeniden hemhal olmamız gerekir ama değerler yetmez dediğim gibi. Yani kadının iş hayatıyla ilişkisinin, erkeğin iş hayatıyla ilişkisinin topyekun bir şey. Sonuçta ama şuna varmak gerekir. Bir defa bizim anne konusunda, aile konusunda Batı'dan alacağımız hiçbir şey yok. Yani evet. Biz Batı'dan kamyon alabiliriz, uçak alabiliriz. Efendim ne bileyim, teknoloji alabiliriz. Ama aileyle ilgili, kadınla ilgili değerler, kanunlar, kurumlar alırsak yanlış yaparız. Neden? Yani iyi bir şey olursa niye almayalım? Çünkü Avrupa'da aile iyi değil.
Evet.
Anne iyi
değil. Veriler de gösteriyor
bunu. Baba iyi değil. Veriler gözüküyor. %60 oranında boşanma var yani.
Evet.
Aile orada ölüme doğru gidiyor. Dolayısıyla yani %42 aile dışı evlilik dışı evlilik var. Yani hı-hı, nikahsız düşün yani. Eski deyimle ne diyoruz? Veled-i zina.
Şimdi eyvallah,
ifadesi kullanılıyordu. Şimdi bunu bile söylemekten çekiniyoruz yani. Ondan sonra namus anlayışı burada ters yüz oluyor yani. En önemli değerlerimizden birisi. Biz Batı'dan hiçbir şey almayacağız. Hiçbir örnek almayacağız. O dediğiniz şeyler yani tır şoförü yapma projeleri Avrupa'nın desteklediği projeler bunlar. Evet. Avrupa bizim aile yapımızı kalkıp değiştir yani bunları önerdiği zaman diyeceğiz ki kusura bakma. Senin ailen ne olduğu ortada. Çocukların ne olduğu ortada. Hı hı. Covid'de yaşlarına nasıl davrandığını gördük. Değil mi? Dolayısıyla bu konularda bizim değil biz sizden akıl alamayız.
Hı hı.
Yani ta Marx 150 sene önce kapitalizm aileyi katletti diyor.
150 yıl önce.
Evet, biz şimdi kalkıp bunu Batı'dan mı alacağız yani? Bu çok büyük bir mesuliyet. Burada aile siyasetinde ikircilikli tutumu bırakmamız lazım. Burada kesinlikle milli olmamız gerekir. Milli aile diyoruz buna. Ben evet, de daha önce kullanıyordum bu, hı hı, kavramı açıkçası. Böyle yapıp kendi kültürümüz, değerlerimiz ve bugünkü gerçekler bunlarla beraber bir aile ihyasına gitmemiz lazım. Aile değerlerinin ihyası, aile rollerinin, hı hı, ihyası, bir aile tecridi gerekir. Aile tecridi ile ailemizi yeniden henüz daha Avrupa'daki düzeyde tam olmasa da,
hı hı,
bu yaşadığı büyük çözülmeyi engellemek için bu tür adımlar atmak gerekir.
Eyvallah. Burada da belki işte bir ebeveynin yani anne babanın anne baba adayı olan çocuklarını yönlendirmesi çok önemli belki de, değil mi hocam?
Evet.
Evdeki kızımızı, evdeki oğlumuzu kendi değerlerimize göre yetiştirmeye başlamak o manada çok önemli.
Ya ailelere çok önemli rol düşüyor ama ailelerin sınırlı bir etkisi var. Çünkü sosyal medya çok, üniversitelerde zaman çoğunu harcıyor, liselerde harcıyor, sosyal medyada harcıyor. Dolayısıyla devletin daha büyük çaplı politikalar, yapılandırmalar yapması gerekiyor.
Evet.
Onlara çok büyük iş düşüyor. Bütün bir ulusal bir program gerekiyor. Yani 10 yıl Türkiye böyle, hı-hı, bir program ilan etti ya. Bu önemli bir teşebbüs ama dediğimiz gibi bunları yaparken her alanda eşitlik aramak manasız. Kadın erkek her alanda eşit olmaz. Yani erkek tır şoförü kullanıyor, kadın da kullanacak. Ya da erkeği maden ocaklarında da çalıştıralım. Her alanda eşitlik olmaz. Eskiden beri neden hemşire, ebe daha çok kadınlara yaptırılmış, değil mi?
Hı hı.
Yani o işlere daha yatkındır. Bugün plastik sanatlarda, jimnastik sanatında kadınlar daha öne çıkıyor. Tesadüfi değil. Futbolda erkekler daha öne çıkıyor. Tesadüfi değil. Kadın ve erkeğin yaratılışlarında farklılıklar var. Yani o nedenle kadınlar ve erkeklerin, hı hı, hakları, efendim işte izin hakkı, ücret hakkı, bunlarda eşitlik olsun, eyvallah. Ama çalışma yeri, çalışma mekanı, bu konuda eşitlik olmaz. Mahremiyet dediğimiz bir şeyi var.
Eyvallah.
Dolayısıyla bu mahremiyete uygun kadının yani kadın tarihte her zaman farklı rollerle çalıştı. Yani dışarıda yine hayvanla, toprakla ilgileniyordu ama kalkıp gece sulamaya gitmiyordu yani kadın. Evet. Gece hayvan otlatmaya gitmiyordu yani.
Bir hanımefendi hayatın dışında olsun demiyoruz tabii
demiyoruz
ki.
Demiyoruz biz bunu. Hı-hı. Çalışma hayatıyla beraber Hı-hı. olsun ama bu kadının fıtratına, doğasına uygun bir biçimde olsun.
Evet.
Bazı işleri hatta mesela öğretmenlik kadınlara göre güzel bir meslek. Evet. Doktorluk güzel bir meslek. Tır şoförlüğü nereden çıktı yani? Bir de neden siz bunu kültürel olarak, kanun olarak kadınlara empoze ediyorsunuz? Nerede bu hakkı kendinizde buluyorsunuz yani?
Bu kampanyayı niye
kadınlar
üzerinden?
Tabi olarak da gelişmiyor, dikkat evet. ediyorsunuz. Tabi olarak hiçbir kadın gidip tır şoförlüğü yapmaz. Fıtratına ters bir şey yani. Maden ocağına da gidip çalışmaz. Değil mi? Yani diyorlar ki günde her kadın ortalama 20.000 kelime konuşuyor. Bunu konuşmadan rahat edemez. Kadınlar çok konuşur, normal bir şey. Ayrıntılara çok dikkat eder. Onları küçümsemek vesaire için demiyoruz. Erkekler de bunun yerine daha güç, iktidar peşinde daha fazla konuşuyorlar. Kadınlar daha merhametli. Daha yardımsever insanlar erkeklere göre mesela. Hakikaten öyle yani. Bazı konularda onlar önde bizde. Bu bir farklılık yani. Üstünlük ve altlılık durumu değil. Yani eşit olmak efendim üstünlüğü veya altlılığı aşmak manasına gelmez. Yanlış olan bu. Herkesin bir rolü vardır. Fıtratına göre, kapasitesine göre, fiziki durumuna göre. Ve ona göre rollerini yerine getirir. Her işte önemlidir. Her işte değerlidir. Evet.
Allah razı olsun hocam. Derdimiz büyük. Böyle dertleşmiş olduk bu akşam. Allah evet. razı olsun. Gönlünüze sağlık.
Yani inşallah bunları çözümler de düşünürken, i̇nşallah. Konuşurken i̇nşallah. Bunlarla ilgili Allah bize çözümler de nasip eder.
Amin. Amin inşallah hocam.
Aydınlatmayı da nasip eder.
Amin inşallah hocam. Allah razı olsun. Bir anne yine böyle anneliği bilen, anneliğinin farkında olan bir annede yetişir. Demiş evet. olduk bu akşam. Yani evet. az önce dediniz ya işte kreşlere vesairelere vermek durumunda kalıyoruz. Tabii ki onlar da bazen çocukların dini eğitimlerinin annenin babanın eksik kaldığı yerlerde tamamlayıcı bir rol oynuyor.
Elbette.
Onları da saf dışı bırakmayalım ama.
Paylaşmayı öğretiyorlar.
Ama
sosyalleşmeyi öğretiyorlar.
Merhameti işte belki de işte bazı ana değerleri bir çocuk babasından ve annesinden öğrenmeli ki bu annelik ve babalık o hissiyatı devam etsin. İnşallah bunun üstesinden geliriz hocam. Allah razı
İnşallah.
Olsun.
Çok
çok teşekkür ediyoruz hocam.
Ben
Allah razı olsun.
Ederim,
çok çok sağ olun. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Kırkambar programında Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamla birlikteydik. Ailemizi konuştuk. Sonkale ailemizi ve anneliği konuştuk. Bu hafta dediğimiz gibi Alican hocamızın yerine ben hocama refakat etmiş oldum. Haftaya yine Kırkambar programında çok hayati mevzularla hocamız ve Alican Bey sizlerle birlikte olacaktır. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.